havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 23 Mart 2022 Çarşamba 19.30 Anlat Bana'da yine karşınızdayız. Gündem yoğun. Gözümüz, kulağımız sadece bizim değil. Dünyanın gözü kulağı yarın Brüksel'deki olağanüstü toplanacak olan NATO zirvesinde. Zirve öncesi yapılan açıklamaları hep birlikte çok yakından izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de Biden ile, ABD Başkanı Biden ile bir araya gelip gelmeyeceği de ayrı bir konu. Önemli. Bu gelişmeyi de izliyoruz ama izlerken Türkiye'de ekonominin yolculuğuna da bakıyoruz. Türkiye'de de gündem yoğun. Bakan Nebati'yi izliyoruz. Ekonomik yolculukla ilgili tüm açıklamalar, KKM ile ilgili açıklanan veriler ama en önemlisi enflasyon, işsizlik ve Türkiye'nin bu Rusya-Ukrayna krizine bağlı olarak en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmin yolu ve yolculuğu. İşte biz bunu izliyoruz. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittik. Kiminle gittik? Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği ile. Türkiye ve KKTC arasındaki imzalanan protokole bağlı bir görüşmeyi takip ettik. Arkasından durağımız Gaziantep oldu. Şu an Gaziantep'teyiz. KKTC Turizm Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le birlikte, hep birlikte tüm acenteler yemek yiyor ama biz de programımızı yapıyoruz. Buradan rotayı Diyarbakır'a kıracağız. Niye? Çünkü gastronomi, Diyarbakır gastronomi ve fuarı var. Gastronomi ve turizm fuarı var. Doğru açılımı bu. Niçin Diyarbakır sorusunu yönelteceğiz ama gelin sözü çok uzattım galiba. Fazla uzatmayayım. Hemen siyasi gündeme göz atalım, arkasından konuğumuzla sohbete başlayalım.
Siyaset gündemi.
Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna geriliminde. Rusya'nın özel harekatı 28. gününde devam ederken Moskova'dan kritik açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna ile müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor." dedi. Lavrov, Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir diye konuştu. Yarınki NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, yarınki zirvede Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin ele alınmayacağını açıkladı. Rusya'ya net bir mesajımız var. Nükleer bir savaşı asla kazanamayacağını anlamalı diyen Stoltenberg, müttefikler olarak Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlayabileceğinden endişe ediyoruz dedi. Rusya hasım ülkelere Rus gazını ruble ile satma kararı aldı. Rusya lideri Vladimir Putin, yurt dışında Rus gazını kullanan tüm tüketicilerin ruble ile ödeme imkanına sahip olması gerektiğini söyledi. Putin, ödemelerle ilgili önlemler dizisinin en kısa zamanda uygulanmasına karar verdim. Buna hasım ülkelere tedarik edilen Rus gazı için ruble ile ödeme olarak başlayacağız dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Akşener, 18 Mart'ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden iktidara eleştiriler yöneltti. Hong Kong'la Çin'i bağlayan köprüyle Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyeti arasında devasa bir fark olduğunu söyleyen Akşener, "Biz milletimizin alın teriyle doldurduğu hazineyi neden müteahhitlere peşkeş çektiniz diye soruyoruz," dedi.
Siyaset gündemi.
Hemen konuğumuzu takdim edelim. İlker Ünsever, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ama aynı zamanda turizm hukukçusu. İlker Bey.
Merhaba, iyi akşamlar.
Nasılsınız? İyi akşamlar.
Teşekkür ederim. Ben de biliyorsunuz sizinle birlikte aynı gruptayım. Kıbrıs'ın güzelliği üstümüze bulaştı. Oradaki güzel enerjiyi getirdik. Umuyorum Mezopotamya coğrafyasında da aynı enerjiyle yüklenir, İstanbul'a döneriz.
Tabii siz turizmcilerle birlikte bu yolculuğu sürdürüyorsunuz değil mi? Bir maraton koşucusu evet. Gibisiniz. Ona hissettim
evet.
Ben.
Evet, doğru. Doğru. Mesleğimin hem turizm hukukuyla uğraşıyor olmak hem akademik alanda da aynı konuda çalışıyor olmak benim bu sektörün içinde hareket etmemi gerektiriyor. İçinde turizm varsa seyahat yani yer değiştirme var. Biz de sürekli yer değiştirerek yaşamak durumunda kalıyoruz.
Turizm hukukçusu dedim size. Turizm hukukçusu ne yapar?
Aslında turizm hukuku çok genç bir hukuk dalı. Hatta şöyle bir anekdot da başlayayım. Ben 1995 yılında Uluslararası Turizm Hukukçuları Derneği'nin bir toplantısında konuşmacıydım. Benim dışımdaki tüm turizm hukukçuları orada tüketici örgütlerinin temsilcileriydi. Çünkü dünyada turizmde aktif olan en etkili grup turizm tüketicisidir. Yani tatil satın alan kişiler ve bunların haklarıdır. Dünyada bu yüzden turizm hukuku dendiğinde öncelikle tatilcilerin hakları, daha sonra da işte yani ona bağlı olarak yolcu hakları ve kamuyla ilişkiler, havayolu taşımacılığında turizm gibi alt başlıklarla açılır. Ama ülkemiz turizmde henüz kendi turizm tüketicisini ekonominin lokomotifi yapacak seviyede gelişmiş olmadığı için ülkemiz incoming turizmi yani turist deyince aklımıza döviz getirecek dışarıdan gelecek kişiler ve organizasyonlar geliyor. Dünyada gelişmiş ülkelerin aksine. Bu durumda Türkiye'deki turizm hukuku kavramı da yatırımcının, turizm yatırımcısının kamuyla ilgili tabi olduğu mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi, turizm endüstrisi aktörlerinin birbirleriyle ilişkileri, otellerin seyahat ajantalarıyla, tur operatörleriyle, uçak firmalarıyla ilişkileri bu turizm hukukunun çalışma alanını oluşturuyor.
Ne kadar önemli bir konunun altını çizdiniz. Yani bizde turist denilince bize döviz getiren kişileri anlıyoruz. Halbuki bu ülkenin nüfusu 84.6 milyon. Yani refahı yakalayabiliyor mu Türkiye'de turist konumuna gelsin ya da turizmin önemli bir aktörü olsun? Buradaki temel sıkıntı nedir sizce?
Ya bence tabii ki ülkenin gelişmişliğiyle bağlantılı bir konu. Yani ama şu bir tespitte yararlı olabilecek bir kilometre taşı olarak bir yere konulabilir. Ne zaman ki bizim turist deyince aklımıza bireysel olarak turizm faaliyetindeki katılımımız ve bu katılımda başımıza gelenler ve beklentilerimiz gelecek öncelikle. Turist deyince hemen döviz miktarı aklımıza gelmeyecek. O durumda biz gelişmiş bir ülke olarak kendimizi konumlandırmış olacağız.
İyi güzel söylüyorsunuz da niye ben turizmi bu kadar çok izlemeye başladım bir anda? Türkiye'nin en büyük gelir kalemine bakıyorum. Çünkü bir ülkenin cüzdanı cari dengedir. Cari dengeye baktığımda da açık ve net gelirleri, giderleri, harcamaları, tasarrufları gözden geçiriyorum ve en büyük gelir kalemini, iki gelir kaleminden birini turizm olarak görüyorum. Yanlış mı bakıyorum ben?
%100 doğru. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Türkiye'nin ihracatının içinde cari açığı %94.5 kapatan bir sektör turizm. Zira başka ihracat kalemlerinde malum önce ithal aramallar girdilerinin giderleri var. İthalat giderlerin ihracat giderlerinden düştüğünde ortaya çıkan rakamlar turizmdeki gibi değil. Turizmde bizim turizm hizmet ihracatımızla elde ettiğimiz geliri sağlamak için dışarıya ödediğimiz bir döviz yok. Yani tamamı kendi üretimimiz, hizmetlerden oluşuyor ve bu nedenle de
%100 yerli diyorsunuz. Evet, %100 evet. Yerli ve milli. Tamam. Buraya kadar hiç milli, problem.
Hem de insan odaklı. Yani emeğin ve bilginin yoğun olduğu bir sektör. Dolayısıyla ürettiğimiz ürün topraktan bitmiyor, gökten yağmıyor, gönülden çıkıyor.
Ne güzel söylediniz. Peki ama ben vatandaşın, Türkiye'deki yaşayanların sesi olmak isterim şu an bu yaptığınız açıklamalara bağlı olarak. Yani bizim gibi gelişmekte olan ülke miyiz biz? Biz nasıl bir ülkeyiz? Şimdi buradan başlayalım mesela.
Tabii bu
gelişmekte olan ülke miyiz biz?
Ziyade ekonomistler ve en başta da siz verirsiniz. Gelişmek isteyen, gelişme yolunda yürüyen bir ülkeyiz diyelim, ama yolun neresindeyiz, onun takdirini önce sizlere, ekonomistlere ve bu konuda daha ehil insanlara bırakmayı isterim.
Çünkü gelişmekte olan her ülke turizmle çıkış yolu bulacağını sanıyor ve her açıklamada mutlaka turizmle döviz geliri yaratacağı söylemi geliyor. Kendi vatandaşını unutan, yok sayan bir turizm politikasına dönüşüyor iş. Yerleşik,
Kahire, yerli... Yani çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama Kahire herhalde dünyanın en çok merak edilen, herkesin belki de gitmekle ilgili en çok plan yaptığı yerlerden biridir. Ama Mısır'ın turizmle kalkındığını veya kalkınacağını iddia etmemiz çok kolay değil. Ya da Fransız tatil köyleri önce Tunus'ta vardı ama Tunus'u bunların kalkındırdığını söylemek çok doğru ve kolay değil. Yani turizm kalkınmada çok önemli bir lokomotif sektör. Özellikle biraz önce söylediğimiz gibi cari açığı kapatmada, cari açığı olan ülkeler için cari açığı kapatmada. Ama geliştikçe ülke, turizm at başı onunla birlikte gelişecek. Bizler de sadece başkasına hizmet satan değil, başkasından hizmet satın alan turistler durumuna da geleceğiz. Hedefimiz bu olmalı.
İyi, güzel, hoş da vatandaş ne yapsın? Turizmciler biraz nefes aldı mı Türk vatandaşını unutuyor. Astronomik fiyatlarla Türk halkı istediği yerde tatil yapamıyor. Onun için bu soruyu soruyorum. Burada acaba bir hani gönül dostu, gönül işi?
Gerçekten öyle mi? Yani şunu söylemek istiyorum. Biz niye Türk tüketiciler, yabancı turist tüketiciler kadar para kazanmıyordan bakmıyoruz ki? Onlara satılan hizmeti burada da aynı fiyatla satınca o zaman bir sorundan söz edemiyor olacağız. Yani buradaki sorun aslında ürünün fiyatının aynı olmasından kaynaklanıyor, değil mi? Yani bir ürün var, o ürünü evet, biz aynı fiyata satıyoruz. Burada demek ki asıl değişken alıcıların durumu. Yani Türk tüketicisinin zayıf olmasından kaynaklanan bir durum Türkiye'deki turizm ürünlerine ilişkin yetersiz bütçe ayırmak.
Yani halkın alım gücünün artması evet, gerekiyor. Yani evet, alınan asgari ücretin 2 ayda pul gibi erimemesi gerekiyor.
Elbet.
Yani %54'lere ulaşmış enflasyonun %10'ların altında olması gibi. Öyle mi efendim?
Bir tarafı öyle, bir tarafı da gelişmiş ülkenin, büyük devletin kendi tüketicileri için turizm sektörüne harcayacağı fonlarla kendi vatandaşlarının da tatil yapabilmesine destek olması lazım. Buradan alınacak KDV'yi, bununla ilgili sözleşmelerden alınan damga vergisini, bu alanda kullanılan başka kamu enstrümanlarını devreye sokarak kendi insanının tatil yapmasını daha kolay hale getirmesi lazım.
Vatandaştan %100 KDV alıyor devlet?
Turizm hizmetlerinde %8, diğer hizmetlerde %18. Bu değişebiliyor. Yani biliyorsunuz genelgeler oranlar değişiyor.
Yani gülüyorum, şunun için gülüyorum. Umudumuzu tabii ki yabancı turiste bağladık. Birinci sırada Rus turistler bizim için çok önemli. İkinci sırada İngilizler var şu an. Üçüncü sırada Ukraynalılar vardı. Almanların ne yapacağını henüz bilmiyoruz. 834 mi 840 arasında bir turizm kişi başına harcama böyle bir tabloda 84 milyon nüfuslu ülkeyi tatil beldelerine çekecek bir destek ve teşvik beklemek de Türk halkının görevi değil mi? İsteği
hakkı,
yani.
Tabii ki hakkı elbette ve temel insan hakkı. Yani hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hem İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hem de bunun yanında anayasamızın hükümlerine göre tatil herkesin hakkı, devlet de bu hakkı herkesin elde etmesi için görevlendirilmiş bir kurum.
Peki biz turizm deyince, tatil deyince, tatil güneş, tatili deniz, kum, güneş olarak algılıyoruz. Yani muhteşem bir üçlemeyle olaylara bakıyoruz. Yeter mi deniz, güneş, kum? Türkiye gibi bir ülkenin hem dış açılımında hem kendi halkına ulaşmada yeterli mi?
Yeterli olur mu? Hiç bu bir insanın sadece karbonhidratla beslenmesi gibi bir durum. Yani yetersiz ve dengesiz beslenmenin hangi sonuçlara yol açıyorsa turizmde de tek ürün, tek bölge anlayışı aynı sonuçlara yol açar. Hedefimiz turizmin...
Ama hemen araya gireceğim, Türkiye... Bir saniye. Tek yanlı beslenme dediniz ama Türkiye 1990'dan bu yana hep aynı politikayı izliyor. Hata mı var politikasında?
Politikasında hata başlangıcında, yani 1982'de 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu yürürlüğe girdiğinde Türkiye'nin ihtiyacı turizm faaliyetini endüstriyel boyuta taşıyabilmek için yatak arzıydı. Bu yatak arzı için teşvikler verildi. Bu teşvikler altyapının da belli bir yöreye kanalize edilmesi için altyapı yatırımlarının tabii ki işte Belek, Kemer gibi Antalya sahilleri ağırlıklı olmak üzere bir alanda gerçekleştirildi. Ancak hala aynı çizgide devam etmek, yani 1982 koşullarıyla 2022 koşullarını değişmemiş gibi ele almak şu anda yapılan bir hata. O dönemde hata değildi ama bugün bu anlayış hata. Yani ama şunu söyleyeyim, turizmciler bunun farkında. Bakın siz bizlerle birliktesiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Turizm hareketinin oraya dağılmasını. Şu anda Gaziantep'teyiz, biraz sonra Diyarbakır'da olacağız. Buralarda kültür turizmi ağırlıklı hareketlerin fazlalaşmasını hedeflemek, arzulamak durumundayız. Biz bunun farkındayız ama bu konuda işlem yapacak olanlar farkında mı? Bu tartışmalı tabii.
Abi ben şimdi sizi böyle dinlerken 1990 yılı dedim, siz 82 dediniz, doğru, ama hareketin başladığı yıl 90 yılı, onu baz alıyorum. Tüm turizm bakanları durumun farkında değil mi?
1990-95 yıllarında, 1990 ve 95 yıllarında turizm yatırımında yatak arzı hala öne çıkıyordu. Ama 1995'ten sonra oralardaki doygunluk arttıkça ve bizim ondan sonra başlayan hatamız turizmin yayılmasını ve hem ülkeye yayılmasını hem ülkenin yanı sıra ülkeyle birlikte 12 aya yayılmasını önledi.
Bu hatayı bile bile nasıl yapıyoruz o zaman biz?
Bu hatayı nasıl yapıyoruz? Bu hatayı hala yapıyor olmak bence sıkıntı. Yani bakın, Turizm Bakanlığımız şu anda...
Evet.
Turizm Bakanlığımız şu anda Mezopotamya Fuarı'nda aktif olarak yer almıyor. Bu hatayı yapmak demek değil mi?
Neden yer almıyor? Bir sorun mu var aranızda? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani TÜRSAP'la Turizm Bakanı arasında bir sorun mu var?
Bir sorunun olduğunu iddia edemeyiz. Zaten kurumlar arasında sorun olabilir mi Melih Hanım?
Yani olmaz, olmamalı.
Sorunlar kurumlara yansır mı? Hayır, öyle bir şey yok elbette. Hayır. Bu maalesef doğru bir bakış açısının yerleşmemesinden kaynaklı. Bu yapısal bir durum. 7180 sayılı kanunla kurulan TGA, Turizm Geliştirme Ajansı'nın yapısındaki yanlışlıktan kaynaklanıyor.
Nedir yani yapısı? Hemen bize orada kısaca TGA açılımı da verin. Yapıyı anlatın bize. Önemli bir konu çünkü bu turizm sektörü için.
hemen çok kısa söyleyeyim. TGA turizmi geliştirme ve tanıtma için kurulmuş bir ajans değil mi? Bütün turizm sektörünün aktörleri kendi cirolarından bir pay ayırıyorlar. Çok ciddi bir pay. Kardan değil. Yani vergi kardan alınır, bu cirodan alınan bir pay. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bir turistin turizm sektöründeki hareketinde aynı turistin ödediği paranın içinde 4 kez alınan bir paydan bahsediyoruz. Havaalanında alınıyor. Daha sonra seyahat acentasının transferinden tutun ağırlama rehberlik hizmetine kadar kestiği bütün faturadan alınıyor. Aynı turistin seyahat acentasına kesilen otel faturasından da aynı pay alınıyor. Ve hatta yat turuna çıkarsa yatçıdan da alınıyor. Şimdi böyle bir durumda bir turistin dolayısıyla bu hareketin içinde bir maliyet unsuru olarak yansıyor. Tamam, olabilir. Bu da bir tercihtir. Maliyet unsuru olarak yansıyabilir. Ancak biz böyle ortaya çıkan bu büyük kaynağı nasıl kullanıyoruz? Kim kullanacak? Tanıtım kimin işidir? Tanıtım turizm sektörünün içinde seyahat acentalarının işidir. Onlar giderler, fuarlarda ülkeyi tanıtırlar. Onun için de otelciler seyahat acentalarına giderek tanıtım yaparlar. Anlatabiliyor muyum? Seyahat acentalarına kendi otellerini tanıtarak satılmasını sağlarlar. Ülkeyi tanıtmak da o zaman kimin görevi olacak? Doğal olarak seyahat acentalarının görevi olacak. Peki TGA'nın içinde 15 kişilik yönetim kurulu üyesi var ve bunun 9 kişisi otelci dersem, bir tane seyahat acentası temsilcisinin varlığı bu tanıtımın planlanması konusunda size bir fikir verir mi? Hatta şunu söylersem,
vermez.
5 kişilik icra kurulunun içinde seyahat acentasının hiç olmaması kanuna yazılır mı? Maalesef öyle bir hata yaptık. Umuyorum düzelir. Yani bunu düzeltmek yine yasama organının görevi. Bu başlayan, yani yeni taze genç bir kurum, bu ajansın yeniden ele alınmasıyla buradan iyi sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Ama mevcut durum bu.
Çok tartışıyorsunuz bu konuyu, biliyorum. Sektör kendi içinde tartışıyor ama söylediğiniz gibi sağlam, sağlıklı ve Türkiye'yi en iyi anlatabilecek aktörlerin yer aldığı bir ajansa dönüşmesi tabii ki bizim için temenni olur. Neden? Çünkü Türkiye'nin turizm gelirine ihtiyacı var. Öyle değil mi?
Elbette,
bu sene mesela Rusya-Ukrayna gerilimine baktığımızda Rusya cephesinden yansıyan havayı siz nasıl görüyorsunuz?
Bakın yani daha önce Rusya ile bir uçak krizi yaşadık. Dolayısıyla Rusya'dan gelecek turistlerin azalmasıyla neler yaşadığımız, nasıl sıkıntılara duçar olduğumuz biliniyor. İşin bu kısmını yaşadık. Böyle bir deneyimimiz var. Daha önce başka deneyimlerle de sıkıntıya düştük. Yani turizm sektörü maalesef çok kolay dayak yiyen, her önüne gelenin yani neresi öksürse turizm sektöründe bir hastalık ortaya çıkar. Çünkü nazik bir sektör ama bir o kadar da dirençli. Bugüne kadar hiçbir şey onları yıldıramadıysa bundan sonra da yıldıramayacak. O yüzden gece gece yollardayız. Onun için Diyarbakır'dayız. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Başbakan Yardımcısı bile geldi. Ve Türkiye'de ve Kıbrıs arasındaki turizm hareketini destekleyen bir çalışmanın içinde. Demek ki inancımız var. İnanç olmadan gayret olmaz. Gayret olmadan sonuç olmaz. Bizim başka zamanlarda olduğu gibi bu alanda da yaşayacağımız sıkıntıları atlatma kabiliyetimiz var. Yeter ki destek olması gerekenler destek olsun, köstek olmasın. Başka bir şey istemiyordur.
Kim onlar? Zaten. Kim onlar? İlker Bey, kim o köstek olanlar?
Kaynaklı bu anlattığım tanıtım kaynaklarını yönetmekle ilgili görevleri, yetkileri olan makamların tamamını kastediyorum. Destek olması gereken öncelikle kamudur. Çünkü turizm sektörü kamuya bu hizmet ihracatıyla elde ettiği dövizi cari açığı kapatmak anlamında veren bir sektör. Yani turizm sektörünün bu konudaki kamunun açığını kapatmak konusundaki başarısı, becerisi, gayreti ülkemizde zaten bugün turizmin önemli hale gelmesinin temel sebeplerinden biri. Öyleyse başka ihracat kalemlerinde yapılan teşvikleri niye turizmde düşünmesinler ki? Üstüne üstlük biraz önce söylediğim gibi karşılığında hiç ithalatı olmayan bir hizmet turizm ihracı.
Siz talep ettiniz mi? İstiyor musunuz? Hükümete gönderdiniz mi böyle raporlar? TÜRSAP gönderdi mi mesela?
Taleplerimiz ciltleri, yalnız TÜRSAP değil, bütün kurumlar elbette gönderdi. bütün kurumların, yani turizm sektöründeki otelcilerden, seyahat acentacılarına, hava yolculardan, kara taşımacılarına, herkesin bu alanda yapılacak işlerle ilgili hemen hemen bir konsensüsü var. Doğru, nasıl diyeyim, haber iletişim kanallarının doğru çalışıyor olması lazım. Şu anda sanki bana, bu kişisel görüşüm, bunu vurgulamadan söylemek istemem ama şu anda bu kanallar çok açık ve iyi çalışıyor diyemem.
Peki bu seneden umutlu musunuz? Bana onu söyleyin.
Turizm umut işi. Turizm barışın sebebi ve sonucudur. Umutsuz kimse yaşayamaz, turizmci hiç yaşayamaz. Çünkü hayal ticaretidir turizm. Turizm paketlenemeyen, rafa konulamayan, saklanamayan, zamanla beraber tükenen bir şey. Yani zaman tanrısı Kronos'un elinin değdiği bir iş turizm. Anlatabiliyor muyum? Biz umutsuz yaşayamayız.
Mutlaka, ama şimdi yarın NATO zirvesi var. Liderler bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı'nın açıklamalarını izliyoruz. Böyle bir süreçte özellikle uçak, hava yolu trafiği bizim için çok kritik, öyle değil mi?
Elbette, elbette, ama Türkiye'nin gerçekten jeopolitik konumu çok turizm için elverişli. 2,5-3,5 saatlik uçuş mesafesinde böyle bir yarı çapı çizerseniz çok büyük bir potansiyel var. Biz şu anda turist aldığımız pazarlarda hiçbirinde %15'in üzerine çıkamadık daha. Yani orada öyle bir kaynak var, öyle bir damar var. Sonra siz de söylediniz, 84,6 milyon nüfusu olan bir Türkiye Cumhuriyeti kapasitesi var. Bu kapasitenin içinde hareket etme kabiliyeti olacak 5-6 milyon insan bile turizm sektöründe çok ciddi bir can suyunu yaratır, üretir diye düşünüyorum.
Peki, şimdi sohbetin sonuna geliyoruz ama bizim bir de her şey dahil sistemimiz var. Bu kriz dönemlerinde bizi kurtarıyor mu bu her şey dahil sistemi?
Şimdi her şey suçu yüklemek çok kolaycılık olur. Her şey dahil olmasaydı belki özellikle resort'teki, yani bu deniz güneş kum üçlemesindeki bu gelişim sağlanamayabilirdi. Ama tamam, işte oraya kadar. Artık her şey dahil sistemi yerine kişi başı turizm gelirini arttıracak, daha yüksek gelir gruplarından insanların Türkiye'ye gelmesini sağlayacak yeni tanıtım politikalarına ihtiyacımız var. Bu nedenle işte Diyarbakır'ından Trabzon'una, Rize'sinden Edirne'sine, Kuzey Kıbrıs'ından Ankara'sına bir dolu turistik olguyu, özellikle kültürel alışverişi güçlendirecek turistik olguyu devreye sokmak durumundayız.
Onun için çalışıyorsunuz. Bu seyahat de onun için düzenlendi. Ben de size kolay gelsin diyorum.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Diyarbakır'da görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağ olun. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Hoşçakalın.
Sağ olun. Kişi başına harcamayı turizmde artırmak temel hedef. Deniz, güneş, kum. Tamam, bir katma değer sağladı. Her şey dahil sistemiyle birlikte zor zamanlarda Türkiye'ye nefes aldırdı. Ama bundan sonra kültür yolculuğu, bu kültür yolculuğuna bağlı gastronomi ne getirecek? İşte buna bakacağız ama önce ekonomi gündemine kısaca göz atalım mı?
Ekonomi gündemi. Gazeteci Erdal Sağlam katıldığı bir canlı yayında Ankara kulislerinde konuşulan bir iddiayı paylaştı. Sağlam'ın iddiasına göre Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin görevden alınacağı konuşuluyor. Sağlam, Ankara kulislerinde iki gündür bakanlık için Mehmet Şimşek isminin konuşulduğunu belirterek, "Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için, yorumları da var," dedi. Tüketici Güven Endeksi Mart'ta bir önceki aya göre %1,9'luk artışla 72,5 seviyesine çıktı. Ancak endeksteki genel görünüm hala kötümser. Endeks Aralık'ta 68,9'la tarihi dip seviyesini görmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son günlerdeki asgari ücrete zam tartışmalarını anlamlı bulmadığını söyledi.
Gerekeni enflasyon farkıyla yaptıklarını savunan Bilgin, önceki açıklamasında zammı olağanüstü şartlara bağlamış, Aralık ayını işaret etmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da 17 Mart'ta asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabileceğini belirtmişti. Türkiye'de işsizlik oranı 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla %12 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2020'ye göre 2 milyon kişi artarak 29 milyona dayandı. İstihdam oranı da 2,5 puanlık artışla %45'e yükseldi. Bu oran erkeklerde %63 iken kadınlarda %28 olarak gerçekleşti.
Ekonomi gündemi.
Hepimizin derdi iş ve aş. Bir yıllık işsizlik, istihdam, iş gücü verilerine baktığımızda 2020 pandemi dönemine göre daha iyi durumdayız, kabul. Ama Türkiye gibi genç bir nüfus, genç beyinleri yurt dışına göç veren bir ülkenin daha çok katma değer yaratan, iyi yetişmiş, nitelikli iş gücüyle üretim yolculuğuna da ihtiyacı var. Fakat biz turizmde Türkiye'nin cari denge bir ülkenin cüzdanıdır diyoruz. Bu cüzdanın en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmin yolculuğuna bakıyoruz. Bu sene turizmde Türkiye ne yapar? Bu bizim için önemli. Bu defa konuğumuz Ömer Kart'ın Türkiye Seyahat Acentalar Birliği Gastronomi İhtisas Komisyon Başkanı Ömer Bey.
İyi akşamlar efendim, merhabalar.
Merhaba, nasılsınız Ömer Bey?
Çok teşekkür ederim. Ben herkese çok ben
Ömer neredesiniz? Evet. Sesiniz kesik geliyor Ömer Bey.
Evet, yoldayım efendim ama Diyarbakır'da bir sorunumuz var. Türkiye'nin çok üzücü bölgesi olan Mezopotamya bölgemizi dünyayı tanıtmak üzere bir turizm fuarı ve gastronomi fuarı düzenliyoruz. Dolayısıyla
aracı araçtaysanız kenara çekmeniz ve oradan konuşmanız mümkün mü? Sesi etkiliyor çünkü yolda olmanız.
Tabii efendim. Tabii hemen size daha uygun bir yere doğru
Evet, çok teşekkür ediyorum. Çünkü istiyorum ki yayın kaliteli ve iyi olsun. Çünkü biliyorum ki siz İstanbul'dan Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Mezopotamya'da gastronomi festivali için aslında düğmeye bastınız. Ve bu gastronomi turizmi konusunda da büyük bir çalışma yapıyorsunuz. Öyle değil mi Ömer Bey?
Evet efendim, şimdi daha rahat bir yerdeyim. Gastronomi ve turizm fuarı ilk defa bu sene yapıyoruz Mezopotamya fuarımızı. Ve Türkiye'miz için de bu güzide bölgemizi daha iyi tanıtmaya çalışacağız. Açıkçası biz her tarafa turizmi yayamamışız. Türkiye'ye turizmi yaparken sadece tatil o bölgeleri, kıyı bölgelerini düşündük. Halbuki ülkemizin kültürel zenginliği çok büyük. Ben kıyı bölgelerimizi tabii ki daha da kıymetlendirelim, değerlendirelim fikrindeyim ama Mezopotamya gibi tüm dünyanın uygarlığının beşiği olan noktayı daha çok duyurmalıydık. Ama hiçbir zaman geç değil. Bugünden itibaren yapıyoruz inşallah.
Peki Mezopotamya Gastronomi ve Turizm Fuarı'nda neler anlatacaksınız bize?
Önce tabii ki gastronomi turizminden biraz bahsedeceğiz. Size de bu vesileyle anlatmış olayım. Gastronomi turizmi Türkiye'nin gelecek vadeden turizm kollarından bir tanesi. Dünyada malum insanlar hayatın zevkini yaşamak istiyorlar. Gezmek, tozmak tabii ki en önemli şeylerden biri ama yeme içme de bunun taçlandırdığı nokta. Bu ikisinin çakıştığı noktaya gastronomi turizmi. Yani hem keyif alarak, hem yemek yiyerek, hem gidilen bölgenin insanı ve kültürünü, hayatını, yeme içme faaliyetleriyle tanımak. Yeni trend, 21. yüzyıl insanının modası gastronomi turizmi. Biz de Türkiye olarak, Anadolu topraklı olarak çok zenginliğe sahibiz. Açıkçası dünyanın en eski uygarlıkları burada kurulu. Hem nitelikli, kıymetli, değerli tarımımız var. Bunu kaybettik belki son yıllarda ama bazı ata tohumlarımızın binlerce yıllık eskiliği Zaten gastronomide kaç bin yıllık bir toprak kıymeti olduğunu gösteriyor burada. Hiçbir şey geçtiği biraz evvel söylediğim gibi biz tekrar her şeyi yeniden ele alırsak çok ilerilere gidebiliriz. Dünya çapında dünya birincisi olmak da ideallerimizden bir tanesi gastronomi turizmi konusunda.
Siz şu anda Türkiye, evet, Türkiye genelinde kaç gastronomi turizminiz var? Fuarınız var. Gastronomi turizmi konusunda kaç fuar yapıyorsunuz?
Efendim, fuarlar olarak Türkiye'de 3-4 tane fuarımız var. Bir İzmir'de, bir burada fuarımız var. Bir de Adana'da yaptığımız aktivitelerimiz var. Ama ben Türkiye'nin her yerinde bir kere gastronomi festivalleri yapılmaya başladı son dönemde. Bunun ötesinde biz dünyaya Türkiye mutfağını tanıtırken tabii birkaç faktörü kullanıyoruz. Önce elimizde dünyanın her yerinde yayılmış olan Türk restoranları var. Bunların uygun bir şekilde, düzenli bir şekilde, koordineli, pazarlamaya yönelik çalışması için bir şemsiye oluşturduk. Bu şemsiye tamamen turizm, pazarlama ve gastronomi şemsiyesi. Bu konuda Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği, tabii ki en başta Turizm Bakanlığımız, devletimiz ve bütün STK'lar işbirliği içindeyiz. Bu işbirliği inşallah bize başarıyı getirecektir.
Güzel bir işbirliği tabii. Ama o kadar çok gastronomi festivali mi diyeyim, festleri var ki kafamız karıştı. Burada yapılan hata nedir?
Efendim, tabii yıllar içinde çok basit konularla, örneğin herhangi bir kasabanın diyelim karpuz festivali gibi ufak bir şey yapıyorlar veya kiraz festivali, işte oranın güzelini seçiyorlar, oranın işte yerel halkına hitap etmek için yapılmış biraz küçük yerel basit işler yapıldı bugüne kadar. Bunları da küçümsemiyorum, o zaman için doğrusu oydu. Fakat artık uluslararası ilişkiler çok arttı, sosyal medya malum, dünyada her şeyi herkes görebiliyor. Yaptığınız şeyler nitelikli olursa, özellikle bu festival, karnaval, bunun gibi aktiviteler, dünyanın her yerinden hem fiziken turistler geliyor, hem de fiziken gelmeyen insanlar da bu aktiviteleri sosyal medya üzerinden izleyip takip edebiliyor ve popülerliğiniz artıyor. Ne kadar çok sosyal medyada ilgi görüyorsanız, ne kadar çok izleniyorsanız, o kadar kıymetli yer oluyorsunuz, bilinir yer oluyorsunuz. Zaten daha sonraki pazarlama aktivitelerinde bunun üzerine kurabiliyoruz. Dolayısıyla peki, yeni festivalleri çok daha düzenli çalışarak yapıyoruz.
Peki Diyarbakır'dan ne mesaj vereceksiniz? Mezopotamya Gastronomi ve Turizm Fuarı ne mesaj verecek dünyaya?
Evet, bir kere yerel turizmcilere mesajımız şu: maalesef zor bir dönem geçiriyoruz, bir türlü aksilikler bitmedi, Covid'den sonra bu sene rahatlarız gibi düşünürken savaş, hemen kuzeyimizdeki savaş bizi rahatsız ediyor ve bu bizim tabii turizm gelirlerimize zarar verdiğini açıkça görüyoruz. Ama mesajımız şu: Türkiye'nin kıymetleri, değerleri çok. Yani bir yeri kaybedersek başka kazançlarımız var. Örneğin kıyı bölgelerimizde eksik kalan turizmi diğer bölgelerimize kültür turizmi olarak tamamlayabiliriz. Diyarbakır böyle bir bölgemiz, Mezopotamya böyle bir bölgemiz. Kültür turizminde kapasitesi çok geniş. Dolayısıyla eksik kalan, cari açığımızı tamamlayan turizmin eksik bıraktığı gelmeyen dolarları belki yabancı turistleri, Mezopotamya bölgesi gibi, sadece orası da değil, Mezopotamya gibi diğer bölgelerimiz de birbirinden hepsi kıymetli ama her birinin iyi organize olması gerekiyor. Bütün mesele doğru pazarlama, iyi organizasyon. Biz bunu birinci örnek olarak Mezopotamya'da yaptığımız çalışmaları göstereceğiz. İç pazara, turizmcilere göstereceğimiz bu. Bu morali vermek. Dışarıya ise, dünyaya, bu bölgenin turizme hazır olduğunu, otellerinin artık gayet nitelikli olduğunu, eleman gücünün gayet yeterli olduğunu, biz bundan birkaç sene evveline kadar bu bölgede daha iç çatışmalar vardı, sıkıntılar vardı. Çok şükür bütün bunlar bitti, durdu. Gayet güzel yetişmiş elemanlarımız var, çok iyi restoranlarımız var, iyi personelimiz var, çok iyi otellerimiz var, iyi hizmetlerimiz var, ajantalarımız gayet hakim turizme. Dolayısıyla dış dünyayı da bu mesajı veriyor olacağız.
İyi, güzel, hoş. Valiliklerle mi işbirliği yapıyorsunuz?
Evet efendim. Burada bizim en büyük desteğimiz devletimiz oluyor. Mezopotamya bölgesinde gerek Diyarbakır valimiz, gerek Şanlıurfa, Mardin valilerimiz 9 ili kapsıyor zaten Mezopotamya denen bölgemiz. Ama ana temelde bu 3 nokta Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır. Tabii yine bölgenin en önemli gastronomi yıldızlarından Gaziantep'in de desteğiyle birlikte bu fuarı valiliklerimiz ve belediye başkanlarımızın desteğiyle yapıyoruz.
Tunsoyer de gelecek galiba, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, değil mi?
Çok çok doğru efendim. Tunç Bey eksik olmasın. Bu zaten Türkiye'nin kardeşliğini, birliğini temsil ediyor. En batısından en doğusuna hareket etmek suretiyle. Bizim Türkiye'de iki noktada fuarımız var. Bir İzmir'de var, bir de Diyarbakır'da var TÜRSAP olarak. Şu an için daha çok diğer festivaller, kongreler, aktivitelerden bahsetmiyorum. Sadece fuar anlamında. Bu iki fuarımızın birinin sahibi, ev sahibi yıllardır yaptığımız İzmir'di. İzmir dolayısıyla yeni başladığımız fuarı da desteklemek için belediye başkanımızın gelmesiyle şeref verecekler, katılacaklar. Böylece hem Diyarbakır'a moral destek olmuş olacaklar, hem de doğusuyla batısıyla Türkiye'nin bir büyük bütünlük olduğunu göstermiş olacağız.
Siz TÜRSAP olarak bu gastronomi festivallerine isim verecek misiniz? Şehir isimleri mi vereceksiniz? Ne ismi vereceksiniz?
Şimdi gastronomi festivalleri veya gastronomi kentlerini örgütleyen bir ağ oluşturmak istiyoruz. TÜRSAP'ın bu projesi var. Gastronomi konusunda markalaşmak isteyen kentlerimiz, kasabalarımız. Biz kent derken tabii il anlamında söylemiyoruz. Hem il boyutunda olabilir, ilçe boyutunda da olabilir. Yeteri kadar kendini ispat etmiş, belediye gücü olan bütün kentlerimizi bir gastro kent olarak kabul edeceğiz ve bunların birbiriyle iletişimini sağlayan, dünya ile iletişimini sağlayan bir ağ oluşturacağız. Gastronomi kentleri ağ. Hem pazarlamayı kolaylaştırmak için, hem içeride birbiriyle kesişmeyen, birbirine ters rekabet yapmayan, birbirine bütünleyen bir ağ oluşmasını sağlamak için.
Güzel, çünkü bunlar guide'lara da girecektir. Yani evet, acente olarak bu gastronomi festivalleri ya da fuarları da pazarlanacaktır. Ama Türkiye'de bunu yapan çok yapı var. Onlar ne olacak?
Tabii efendim, pazarlama işini turizmciler, bizler yaparız. Çünkü malum turizm seyahat acentasının görevi bir turizm pazarlama aktivitesidir. Turizm dediğimiz olay aslında hayal satmaktır. Bunu doğru ifade etmek gerek.
İlker Bey de biraz önce aynı şeyi söyledi.
Evet, İlker Hocam da aynı zihniyetteyiz. Çünkü hakikat budur. Biz gerçekte evet bir şey satıyoruz. Bir ürün satıyoruz, bir uçak dediğimiz veya şey yapı satıyoruz. Ama bunların hepsi güzel bir hikayeyle bütünleşip bir hayal olmadığı sürece hepsi soğuk soğuk şeyler. Yani düşünsenize bir metaldir uçak. Veya işte bir otele giriyorsunuz, betondur bu. Ama bunlar içindeki hikayelerle, anılarla, fotoğraflarla, ailenizle, kahkahalarla birlikte ve bu hayalle birlikte güzelleşir. İşte biz bu hayali oluşturan insanlarız. Bu pazarlamayı yapan teşkilatız. Dolayısıyla seyahat acentaları turizmin en önemli noktasıdır.
Ben size teşekkür edeceğim ama o kadar çok gastrofest, o kadar çok gastronomi fuarı, festivali adı altında organizasyon yapılıyor ki sanıyorum pazar bir hayli karışacak. O yüzden sordum bu soruyu. Sağ olun diyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Yarın büyük bir merakla Mezopotamya Gastronomi Festivali'ni izleyeceğim ben ve İstanbul'a döneceğim. Kolay gelsin diyorum size.
Eksik olmayın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. İyi yayınlar diliyorum.
İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Böyle Türkiye her zaman risk yönetiyor. Risklerle boğuşmayı bilen bir ülke. Ama şöyle kısaca bir soluk alalım diyorum. Çünkü sosyal medyaya bakalım, sonra diğer konuğumuzla sohbete devam edelim.
Sosyal medya gündemi. Şenol Babuşçu.
Kur korumalı mevduat hesabı ülkemizde bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Finansal okuryazarlığın önemi. Konuyla ilgili yazılı görsel basında ve sosyal medyada hazine yüküyle söylenen rakamların yarısı yanlış. Yıl sonunda 278 milyar lira tahmin edilen bütçe açığı iki katı gerçekleşirse şaşırmamak gerekir. Hakan Kara, kur korumalı mevduat kamunun döviz riskine dair epey farkındalık yarattı fakat aslında kur korumalı mevduat toplam risk içinde devede kulak kalıyor. Kamunun toplam döviz açık pozisyonu 200 milyar doları geçti. Kurda her 1 lira artış 200 milyar lira ek yük getiriyor. Kur korumalı mevduat henüz bunun küçük bir kısmı. Kur korumalı mevduatta maliyet bütçe üzerine hemen binerken döviz cinsi borçlanmada yük ileriye erteleniyor. Özetle kendi paranızı pul yapıp bütçenizi dolara endekslerseniz er ya da geç bedelini toplum öder. Mafya İlmez. Kur korumalı mevduat hesabının 3 aylık getirisinin %17'lik kısmını mevduatın yatırıldığı banka ödüyor ve adı faiz oluyor. Üstünü hazine, vergi gelirleri ve faizle borçlanarak topladığı paralarla ödüyor ve adı faiz olmuyor.
Sosyal medya gündemi.
Biz bu KKM'yi, ben diyorum ki KKM'yi daha çok tartışırız. Kendi ayağımıza kendimiz kurşun sıkmayalım diye başından itibaren uyarmaya devam ediyoruz. Bizim büyük korkumuz, iki büyük korkumuz var. Biri cari açık korkusu, diğeri bütçe açığı korkusu. Çünkü bugüne kadar başımıza ne geldiyse ekonomik krizlerde bu açıkları vermekten geldi. Sadece bu kadar söyleyelim, burada virgülü koyalım ve bu defa konuğumuzu hemen takdim edelim. Selçuk Nazilli, turizmci konuğumuz Selçuk Bey.
Merhabalar, merhabalar Sayın Okur.
Merhaba, nereden geliyor sesiniz böyle boğuk boğuk uzaklardan bir yerlerden? Neredesiniz Selçuk Bey?
Vallahi birazcık uzak değil, çok da uzak değil ya, gönüller yakın. Diyarbakır'dayız Meliha Hanım. Burada fuarımız var biliyorsunuz. Birinci Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı. TÜRSAF Fuarcılık'la DTSO, yani Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nın fuar şirketinin ortak yaptığı. O nedenle Diyarbakır'dayız. Buyurun.
Kaç yıldır Diyarbakır'a sürekli gidip gelir misiniz?
Yok, maalesef. Aslında ben utanıyorum bir turizmci olarak. Bugün bir ortamda da aynı şeyi seyahat acentası sahipleriyle paylaştım. Ağustos 2021 ayına kadar ben maalesef Diyarbakır'ı tanıma fırsatını yakalayamamışım.
Aman yapmayın. 2021 ya, mi dediniz?
Doğru maalesef. Yani 82'de turizme girip sonra 2021 maalesef, evet. Bu vesileyle geldik ve o zamandan beri de 9 ya da 8. gelişim bu. Yarın da fuarımızın ilk günü umuyorum iyi bir şeyler yapmış olur.
Hayırlı uğurlu olsun, güzel geçer ama ben biraz sizi tanıtmak isterim. 1982 yılından bu yana turizmcisiniz değil mi?
Evet, evet Meryem Hanım. Doğrudur.
Ben sizi tanıdığımda siz Kavala Holding'de miydiniz? Oradan başlayalım.
Evet, oradaydım. Kavala sonra? Holding, daha doğrusu Kavala Grup diye geçiyor idi o günler.
Evet.
Kavala Grup'un 3 ana grubu vardı, alt grubu. Bunlardan bir tanesi teknoloji firmalarıydı. Birisi savunma sanayiydi. Üçüncüsü de benim içinde olduğum, başında bulunduğum turizm grubuydu. Kavala grubunun turizm koordinatörü olarak göreve başladım. 7 tane şirket vardı turizmle ilgilenen. Onlardan bir tanesinin de hem ortağı hem genel müdürüydüm Bodrum Turizm'de. O dönemde iyi şeyler yapmaya çalıştık.
82'den bugüne turizme baktığınızda en güzel yan nedir? En olumsuz yan nedir?
Evet. Vallahi en güzel yan mücadeleye devam. Yani yıkılmıyor sektör. Sırada işte uzaylılar var. Uzaylıları bekliyoruz. O riski de yönetirsek tamamen açıkçası başarıyla çıkmış olacağız diye düşünüyorum. Çok biliyorsunuz, acı ama gerçek. Birçok maalesef kriz yaşandı Türkiye'de. Bunların bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda, bir kısmı yakında şu anda olmakta olduğu gibi. Ama bunları iyi yönetiyor sektör. Hani çeliğe su verildi gibi. Gerçekten dayanıklı hale geldi. Ama tabii burada merkezi otoritenin yapacağı var. Sektörün alt kırılımların, paydaşların yapacakları var. Bunları koordine etmesi gerekenler var. Şimdilik bu kadarla kalayım. Evet, buyurun.
Ama bu kadarla kalmayın. Çünkü yaptığımız iyi yanlardan da biraz söz edin. Çünkü biz hep negatif bakıyoruz. Pozitif olanı da anlatmamız lazım. Öyle değil mi?
Doğru. Zaten ben negatife hiç dokunmadım biliyorsunuz. Krizler var dedim. Pozitif olanı da bunları iyi yönetiyoruz. Olabildiğince iyi yönetiyoruz.
Evet. Yani iyi yönetim taraf derken ona açın istiyorum biraz Selçuk Bey.
Tamam. Vallahi açıkçası tabii burada merkezi otoritenin yapacakları, sektörün paydaşlarının yapacakları, tüketicinin yapacakları, turizmle bağlantılı hukuk sisteminin yapacakları falan diye alt başlıkları bölerek analiz etmek lazım belki bu konuyu. Yani bu noktada ne kadar vaktimiz var bilemiyorum. Bir kısmı benim uzmanlığımın dışında zaten. Sektörün paydaşları olarak biliyorsunuz ana paydaşlar ulaşım, otelcilik yani konaklama ve pazarlama diyebiliriz. Bu üçü olmadan turizm olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunların nasıl reaksiyon verdiği önemli. Kötü vermiyor ama hep burada merkezi otoritenin rolüne değinmek lazım. Ondan beklentiler nedir? Gerek paydaşların beklentileri, gerek sektörün genel olarak beklentileri, gerek tüketicilerin beklentileri yani turistlerin. O konuda tatmin edici mi? Ben bireysel olarak söylüyorum. Kurumsal bağlayıcı bir yorum yapmış olmayayım. Selçuk olarak bana göre yeterli olmanın çok gerisinde. Bu kadarını söyleyebilirim. En azından şu anda burada yapmakta olduğumuz fuara Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı'nın çok ciddi boyutlarda destek vermesini umar idik. Ama maalesef...
O yok. İlker Bey anlattı. Anladığım kadarıyla Turizm Geliştirme Ajansı, Bakanlık, TÜRSAP, kurumlar arasında görüş farklılıkları var. Bunu konuştuk İlker Bey'le çok detaylı olarak. Ama evet, benim öğrenmek istediğim şu. Bir fuar yapıyorsunuz Diyarbakır ama Mezopotamya içinde İzmir'i çağırdınız. Kardeşlik, barış, dostluk diyorsunuz. Bunların hepsi çok değerli. Tam da bu kadar çok olayların göbeğinde. Mesela ulaşıma baktığımızda pozitif bakabilir miyiz 2022'ye? Ulaşımda bir sıkıntı bekler miyiz?
Gerçekçi olmamız lazım. Herhalde bekleyeceğiz. Çünkü ana pazarlarımız diyeceğimiz turist gönderen ülkeler bunların ilk üçünün içinde, ilk beşinin içinde rahatlıkla maalesef sorunun iki tarafı Rusya ve Ukrayna var. Dolayısıyla oradan ulaşımla ilgili sorun var. Birisinde teknik sorun var Ukrayna. Ötekisinde de idari sorunlar var. Uluslararası sistem haklı olarak, büyük ölçüde haklı olarak direniş gösteriyor. İşte uçaklara el konuyor. Birçok başka yaptırım uygulanıyor. Dolayısıyla tabii ki ulaşım sektörü ulaşım açısından epeyce bir darbe alıyor. 1300 küsür uçaktan şu anda 70 küsürü galiba Rusya'nın Rusya bayrağı altındaki el konulmuş vaziyette. Rusya pazarı bizim için Almanya ile başat pazar. Dolayısıyla etkilenmemesi mümkün değil, etkilenecek. Bunu iyi yönetmek
lazım. Biz bunu nasıl aşabiliriz, nasıl yönetebiliriz bunu? Ben onu öğrenmek istiyorum.
Evet. Valla tabii bu havacılık konusu, yani benim çok birinci dereceden uzman olduğum bir konu değil ama pratik olarak yaklaşırsak herhalde bayraklarla, şu anda Türkiye çünkü Rusya ile trafiği kapatmadı. Doğru bir şey yapıldı. Yani merkezi otorite sorumluluklarını yerine getiriyor getirmiyor dedim ya demin. Bu noktada evet, doğru davranıyor bence. Dolayısıyla turizme çok ciddi ihtiyaç var. Yani dövize ihtiyaç var, istihdam açısından ihtiyaç var. Otellerin kapalı kalması büyük maliyet. Yani bir süre sonra bunu hissedeceğiz. O otellerin yeniden canlandırılması, sonuçta yaşayan ortamlar bunlar. Evet, fiziki bina ama birçok unsuru yaşar. Bunlara sonradan tekrar el attığımızda sıkıntı çıkacak. Çıkıyor, çıktı. Dolayısıyla bütün bu yönleriyle önemli. Onun için Rusya pazarının canlı tutulması lazım. Bunu da sanıyorum hükümetimiz sağladı gözüküyor. En azından uluslararası siyaset buna anlayışla tırnak içinde yaklaşıyor diye söyleyebilirim. Demek ki Türk bayraklı uçaklarla ilgili bir sorun yaşanmayacak umuyorum. Ya da aslında
bu da umduğum, evet buyurun efendim.
En çok umduğum şey de bir an önce bu savaş bizim için uzak olsun, yani hiç olmasın. Turizm savaşla birlikte anılamaz. Yani keşke turizm daha öne çıkabilseydi de barışı bu kanaldan sağlasaydık. Biliyorsunuz Firuz Başkanımız Rusya Büyükelçiliği'nin daveti üzerine oraya gitti. Daha sonra Ukrayna Büyükelçiliği'yle de görüştü. Moral destek ya da başka türlü yardımlar sunmak açısından. Bizim duruşumuz turizmciler olarak barıştan yana. Umuyorum bir an önce barış sağlanır. En önemli dileğimiz bu. Ama
mutlaka Türkiye denge politikası yürütüyor. Bu politikaya bağlı olarak Türkiye'nin turizm sektörü de turizmcileri de aynı politikayı devam ettiriyor zaten. O yüzden Türkiye yakın komşusu bir numaralı partneriyle de bambaşka bir çerçevede ilişkilerini sürdürmek zorunda. Öyle değil mi?
Evet. Evet, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Onu da yapıyor. Yani o olumlu yönü Türkiye'nin, hükümetimizin bu duruşu olumlu bir duruş, doğru bir duruş. Hepimizin, yani sadece turizm sektörü paydaşları olarak değil, bireyler olarak da yanında yer alacağımız duruş. Dediğim gibi, yani dilerim bir an önce bir barış ortamı sağlanır. En azından insan ölümleri, yaralanmaları, oradaki hayatlara sayıyla geçiyoruz ama haber bültenlerinde orada her bir hayat, hayat, onun etrafında birçok ayrı başka yaşamlar var.
Biz çok işin diplomatik bu boyutunu orayı izleyen, gelişmeleri izliyoruz. Ben bu konulara girmiyorum. Benim girdiğim konu Türkiye'de turizmin ekonomik anlamda 2022'de bütün bu gelişmelere paralel olarak nasıl şekil alacağı. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Bizi ilgilendiren bu. Çünkü ekonomik kriz var bu ülkede. Öyle değil mi?
Doğru Sayın Okur. Yani şimdi burada açıkçası istihdamından işte domates sağlayıcısına, hediyelik eşya satıcısından tabii ki oteline, konaklaması, acentası, ulaşım vesaire, sağlık hizmetleri, bunların hepsi etkileniyor. Dolayısıyla buna bir yani çözüm odaklı yaklaşmamız lazım. Burada yapılabilecek, kısa dönemde yapılabilecek şey, dediğim gibi, yani bu ulaşımı bir kere devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Çünkü otellerimiz, konaklama tesislerimiz her halükarda adapte etti kendini bu COVID sürecine. COVID'e bile adapte edebildiğine göre bu kriz ortamını da yönetiriz. Pazarlama sektörü zaten hazır. O da elinden geleni yapıyor ama ulaşım olamazsa bunların hiçbirisi işe yaramayacak. Dolayısıyla bizim açımızdan tabii geleneksel diğer pazarlar, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarları son derece önemli. İran başta olmak üzere doğumuzdaki komşularımızla olan turizm ilişkileri son derece önemli. Ama bunun yanı sıra bir de iç turizm çok önemli. Bunu bir kez daha, hani deyim yerindeyse, kafamıza vura vura hatırlatıyor bütün bu krizler. İç turizme sahip çıkılması lazım. En azından 2021 yılı bununla büyük ölçüde başladı, toparladı. Sonra işte dışarısının açılmasıyla devam etti. Dolayısıyla burada geleneksel pazarlara yönelik tanıtmanın dışında bu işlerde paydaş olarak görev alan, zarar görmekte olan paydaşlara, sektörün paydaşlarına destek verilmesi lazım. Sadece reklamda olacak bir şey değil. Reklam açısından tabii ki önemli. Ama onunla yeterli olmaması gerekiyor. Bunu çözmek lazım. İç pazarında bir turizm unsuru olduğunu düşünerek buna göre davranmak lazım. Biz Kıbrıs'taydık çok yakın bir geçmişte. Kıbrıs'ın mesela hem gönderen hem kabul eden ülke olması dolayısıyla orayla ulaşım sorununun çözülmesi lazım. Bunlar, yani söyleyeceklerim şu aşamada bununla sınırlı.
Nasıl risk yönetme becerisi isteyen bir sektörde çalışıyorsunuz, değil mi?
Evet maalesef, veya şanslıyız aslında. Yani dediğim gibi biz epey deneyim kazandık Sayın Okur, sektör olarak.
Böyle kriz dönemlerinde ne yapıyorsunuz?
Ya öncelikle tabii yetişmiş personeli elde tutmaya çalışmak lazım. Bu konuda bir çalışması vardı hükümetimizin, başarılı bir şeydi. Her ne kadar çalışanlar açısından dört dörtlük bir çözüm değildi ama çok istihdam kaybının önüne geçildi. o kısa çalışma ödeneği süreci. Bunun gibi bir takım palyatif gene belki önlemler değerlendirilebilir, düşünülebilir. Bunun dışında tabii bu fuarlar evet yani pilimiz bitti deniyor ama sonuçta bayrak göstermek lazım, devamlılığı sağlamak lazım. Bu tür fuarlar bir nefes aldıracak ortamlar oluyor. Bunlara belki destek başka türlü verilebilir. Sektörün tabii o kredi kartı ödemeleri vesaire gibi konular vardı. O ayrıntılara girmek istemiyorum şu anda. Benim şu anda söyleyebileceklerim bunlar Sayın Okur.
Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Vedalaşıyoruz sizinle. Sağ olun.
Her zaman sahip çıkıyorsunuz sizin sektörüne. Sağ olun Sayın Okur.
Sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'nin işe aşağı ihtiyacı var. Türkiye'nin bu zorlu dönemden nefes alarak çıkması gerekiyor. Turizmi işledik iki yayın boyunca. Gelin bir de neye bakalım? Günün yazısına bakalım, sonra vedalaşalım.
Günün yazısı.
Wall Street'in yıllar içinde oluşan deneyimleri neticesinde kullandığı bir deyim vardır. Hiçbir ekonomik büyüme yaşlandığı için son bulmaz. Fed suikast düzenler. Çarşamba günü Fed toplantısı beklendiği üzere Fed'in faiz artırmasıyla son buldu. 25 baz puanlık bir artış ve bundan sonra her toplantıda artış geleceği iması ilk aşamada şahin bir gelişme olarak değerlendirildi. Ancak kapanış fiyatlamasına baktığımızda tam aksi bir tabloyla karşılaştık ve tüm varlıklar yani altın, gümüş, euro ve hisseler değer kazandı. Öncelikle stagflasyon dönemi dahil hiçbir dönemde FED faizleriyle gerçekleşen enflasyon arasındaki fark bu kadar büyük ve enflasyon lehine olmamıştı. Nasıl lanse edilirse edilsin, temelde FED'in sıkılaştırmaya gitmesi, ekonomiyi yavaşlatmak, tam istihdam durumunda olan istihdam piyasası üzerine daraltıcı etki yaratmak ve krediye ulaşımı zorlaştırmak anlamına gelir. Bretton Woods sonrası dolar-altın bağının kopmasıyla oluşan güvensizlik, petrol ambargosu gibi döneme has dinamikler stagflasyona neden olmuştu. Bugün ABD hane halkı gelirinin %10'unu gıda ve enerji için harcarken o tarihlerde oran %20 seviyesindeydi. Yani yeni bir stagflasyon riski düşük. Ancak Fed'in acele etmeme kararından anladığım kadarıyla zaten pek bilimsel olmayan %2 enflasyon hedefi uzun süre tutturulamayacak bir seviye olarak kalacak. Şant Manukyan, Dünya.
Günün yazısı.
Bizden bugünlük bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ve pazartesi akşamı buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.